Ayrım 18, sayfa 204. Parlamenter sistem mi yoksa başkanlık rejimi mi? Türkiye'de anayasayı tanımayan bir siyasi anlayış olduğunu vurgulayan Aytun Çıray, tüm siyasilerin, medyanın, STK'ların desteğine ihtiyacımız var. Gelin Haziran'da bir referandum yapalım. Yeni anayasa referandumdan çıkan sonuca göre yazılsın dedi. Sevgili okurlarım, hatırlayacaksınız 7 Haziran seçimleri sonrasında AK Parti ile CHP arasında başlatılan koalisyon görüşmelerini tiyatro olarak değerlendirmiştim ve haklı çıktım. Şimdi de yeni kurulan Anayasa Mutabakat Komisyonu ve diğer girişimleri de benzer şekilde değerlendiriyorum. CHP'nin çalışkan ve deneyimli isimlerinden İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın bu konuda ne düşündüğünü merak ettim ve mikrofonu ona uzattım. Meğer Çıray, geleceğimiz açısından hayati önem taşıyan konuyu uzun uzun düşünmekle kalmamış, ayrıca saray muktedirinin hesaplarını tersi çevirebileceğine inandığı bir yasa önerisi de hazırlamış. İşte sorularım ve Aytun Çıray'ın çarpıcı cevapları. Aytun Çıray, yeni anayasa mütabakat komisyonu hakkında tiyatro benzetmenize katılıyorum. CHP samimi, AK Parti için Anayasa Mutabakat Komisyonu yeni algı sürecinin bir ilk adımıdır. Eğer anayasa değişikliği adına ortaya konan bu algı yönetimi şeffaflaştırılmazsa, ölümcül, en hafif deyimi ile varoluşsal sorunlar yaşayacağımız konjüktüre geçeceğiz. Uğur Dündar, nasıl bir konjüktürden bahsediyorsunuz? Türk milleti ve Türkiye açısından sizin deyiminizle süreci adeta varoluşsal ölçüde vahim kılan şey nedir? Aytun Çıray, anayasayı tanımayan ve kendi yeminine uymayan bir siyasi anlayışın ortaya çıktığı bir konjüktür söz konusu. Hedef bellidir. Otokratik tek adam rejimi. Bunu da saklamıyor. Türk usulü başkanlık adını vermiş. Başkanlık teklifi gelirse masadan kalkarım. Gelmiş işte, adam daha nasıl söylesin? Üstelik birini hırsızlık, adaletsizlik, hukuksuzluk, yeminine sadakatsizlik ile suçlayıp onun masasında görünürseniz referandumda halka ne diyeceksiniz? Hani Sayın Bahçeli HDP ile hiçbir şekilde bir araya gelmeyecekti? HDP'nin özerklik şartıyla başkanlığı kabul etmeyeceğini kim garanti edebilir? Uğur Dündar, peki size göre süreç nasıl işliyor? Aytun Çıray, Sayın Cumhurbaşkanı açısından başkanlık süreci halen başarılı bir şekilde yürüyor. Bunu etkisizleştirecek bir karşı strateji ortaya koyamadığımız takdirde Türkiye'yi iyi şeyler beklemiyor. İç ve dış siyasete baktığımızda rehin alınmış birisi şimdi tek adam rejimi peşinde. Bu hal yaratacağı varoluşsal sonuçlarıyla 100 yıl öncesini andırmaktadır. Uğur Dündar, bunu biraz açar mısınız? Tam olarak hangi yılları kastediyorsunuz? Aytun Çıray, kastettiğim 1914-1920 yılları arasında yaşadığımız faciadır. Adeta o yıllara geri döndük. Bakın, The Economist'in son sayısında yazılanlar çok önemli. Ekonomist Türkiye ekinde 90 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden layık bir cumhuriyet kuran Atatürk'ün uzun gölgesi kaybolmaya başladı deniliyor. Bunun anlamı nedir? Çağdaş medeniyetlerden uzaklaşıyoruz demektir. Başka çok tatsız haberler de var. İstanbul'da etnisite özellikleri nedeniyle seçildiği anlaşılan bazı ilçelerde kahvehaneler, dernekler silahlı saldırıya uğruyor. Polisin açıklamalarında olayların siyasi bir yanı olmadığı belirtiliyor. Acaba öyle mi? Bilmiyoruz tabii. Çünkü artık özgür gazetecilik yok. Uğur Dündar, siz Türkiye'nin tarif ettiğiniz bu vahim ve kaotik ortama gelişini tam olarak nasıl açıklıyorsunuz? Aytun Çıray, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ideolojik saplantılarının ve yeni Türkiye'nin kurucu başkanı olma hayaliyle uyguladığı siyasetlerin sonucudur. Bu yüzden yaşadığımız ve daha beterini yaşayacağımız acılar. Oysa Atatürk yol göstermiş, yurtta sulh, cihanda sulh demiş. Pasifliğinden, korkaklığından değil, Trablus'tan Filistin'e, Suriye'den Çanakkale'ye ve Kurtuluş Savaşı meydanlarına her şeyi doğrudan doğruya yaşadığı, tecrübelerden damıtılmış bir bilgi ve vizyonla yorumladığı için. Uğur Dündar: Bu çok açık ve çok yakın tehlikeye birçok yazar, hukukçu, toplum bilimci ve deneyimli politikacı dikkat çekiyor. Ancak işler de 7 Haziran 1 Kasım arasında olduğu gibi saray müktedirinin istediği doğrultuda gelişiyor. Muhalefet partileri yeni anayasa mütabakat komisyonu ile yine aynı tezgaha düşmüş olmadılar mı? Bu anayasa tiyatrosu nasıl bozulacak? Aytun Çıray: Hep aynı şekilde davranarak farklı sonuçlar bekleyemeyiz. Bakın 24. dönem anayasa komisyonuna, başkanlık olmayınca masayı devirdiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın komisyona tam bir direktif niteliği taşıyan konuşmasına bakın. Aynı durumun tekrarlanmasının mukadder olduğunu idrak etmek için sıradan bir zekaya bile ihtiyaç yok. Durum çok açık. Orhan Bursalı, Bekir Coşkun gibi saygın yazarlar otoriter bir anayasaya karşı topyekün direniş teklif ediyorlar. Doğru. Ama bunun için insanların önüne bir hedef ve bu hedefe ulaşacağına dair inanç ve umut koymalıyız. İnsanları harekete geçiren tek şey bu tür inançlar ve umutlardır. Bunlar yoksa öfkeler, kızgınlıklar Taksim Gezi direnişinde olduğu gibi kısa bir süre sonra sönerler. Sonra da başlarız insanımıza tepkisiz diye kızmaya. Umut vermek de görevli olan da siyaset kurumudur. Uğur Dündar: Nasıl bir strateji öneriyorsunuz o halde? Hem insanımızın kızgınlığını inanç ve umuda dönüştürsün, hem de bu inanç ve umudu hedefine ulaşacak şekilde canlı tutabilsin. Aytun Çıray: Gerçekçi ve soğukkanlı olacağız. Çok farklı bir yeni karşı stratejiyi hayata geçireceğiz. Gerçek ne? Meclis içindeki güç dengeleri saray muktedirinin lehine. HDP etnik kimlik partisi olarak pazarlıklara açık. MHP bünyesindeki derin krizi bir hayat atılımıyla çözemedikçe yapılacak anayasa referandumunda AK Parti'nin işi daha da kolay olacaktır. 1 Kasım seçimlerine giderken olduğu gibi insanlarımıza güvenlik endişesi nedeniyle başkanlığı bir kurtuluş gibi göstereceklerdir. İkincisi, yeni anayasa mütabakat komisyonu çalışmaları da istikşafi görüşmelere benzer etki yaratacaktır. Üstelik muhalefetin de mevcut anayasayı 12 Eylül Anayasası diye tanımlaması AK Parti'nin işini kolaylaştırıyor. Bu nedenle ben bu kez de referandumu 12 Eylül'ün şafağında 11 Eylül 2016'da bekliyorum. Uğur Dündar: Bunlar önemli tespitler. Ancak iddia ettiğiniz tek adam devletine yol açacak başkanlık anayasasını önleyecek karşı stratejinizi somut olarak nasıl ortaya koyacaksınız? Aytun Çıray: Önerimin temelini iki aşamalı referandum oluşturuyor. İlk referandumda anayasanın hangi sisteme göre yazılmasını halkımıza soracağız. Parlamenter sistem mi, başkanlık mı? Bir referandumla halkımıza Anayasa Mütabakat Komisyonu'nun çalışmasını anayasanın parlamenter sistemine mi yoksa başkanlık sistemine göre mi yapılmasını istersin sorusunu sormak üzere bir kanun teklifi hazırladım. Türkiye'nin selameti için tüm siyasilerin, medyanın, STK'ların desteğine ihtiyacımız var. Gelin birinci referandumu Haziran ayında yapalım. Yeni anayasa bu referandumdan çıkan sonuca göre yazılsın. Yani referandumdan başkanlık sistemine evet çıkarsa muhalefet de katkılarını bu sisteme göre yapar. Yok eğer parlamenter sisteme evet denirse bu kez saray müktediri ve AK Parti başkanlık sistemi iddialarını sonsuza kadar toprağa gömer. Uğur Dündar: Sizin önerinize göre muhalefetin anayasa komisyonunu hemen terk etmesi gerekmiyor mu? Aytun Çıray: Hayır. Komisyon sadece anayasayı Türk milletinin tercihine göre şekillendirmek için çalışmalarına milletimizin nasıl bir sistem istediğine dair referandum sonuçlanıncaya kadar ara verecek. Uğur Dündar: Siz bu referandumda muhalefetin istediği doğrultuda bir sonucun çıkabileceğine, bunun başarılabileceğine gerçekten inanıyor musunuz? saray müktedirinin bir süreç yönetimi ustası haline geldiğini söylemişken üstelik. Altun Çıray, sonuç almak için topluma hedef göstermek gerektiğini söylemiştim. İşte ben bu kanun teklifiyle gerçekçi bir hedef ve umut veriyorum. Diyoruz ki ey ahali, kimse senin adına çıkıp gazetelerde ahkam kesmesin. Kendi kaderini kendin tayin et. Başkanlık diyorsan başkanlık sistemine uygun, parlamenter sistem diyorsan ona uygun anayasa yazıp tekrar senin önüne gelelim. Sonra da çıkıp Sayın Kılıçdaroğlu diyecektir ki ey milletim, 12 Eylül 2010 referandumunda ne söyledim? Bu değişiklikle hak hukuk gelmeyecek dedim. Haklı çıktım mı? Evet. O zaman bize kulak verin. Uğur Dündar, ya medyadaki muazzam baskıyı ve tek sesliliği nasıl alt edecek muhalefet? Türkiye'de son 3-4 seçim ve referandum tamamen gayri adil, hakkaniyetsiz şartlarda yapılmadı mı? Altun Çıray, işte en önemli soru bu. Kanun teklifinde referandumun adil koşullarda yapılması için de maddeler var. Bu kanun bir bütündür ve referandumun adil olması şartımızdır. Uğur Dündar, peki bu referandum önerinizin yasa tasarısı hazır mı? Altun Çıray, hazır. Türkiye Cumhuriyeti yeni anayasasında hangi sistemin esas alınacağına ilişkin 26 dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni anayasa komisyonu üyeleri ve anayasa yapıcıları ve uzmanları için sonucu kesin bağlayıcı nitelik taşıyacak olan referandum hakkındaki kanun teklifi başlığını taşıyan önerimi en kısa zamanda grubumuza ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunacağım. Türk milleti için hayırlı olsun. Bu fotoğrafta çok şey anlatılıyor. 30 Ocak 1996 gece. Kamuflaj yaptıkları için bindikleri botta yüzleri pek seçilemeyen SAT komandoları kendilerine verilen görevi kusursuz biçimde yerine getirmiş olmanın iç huzuru ve gururuyla soğuk Ege sularını yararak Bodrum'da kıyıya yanaşıyorlar. Onları bekleyenler bottan inenleri kucaklayıp alkışlar ve sevinç gözyaşları arasında kutluyor. Tarihe Kardak kahramanları olarak geçen SAT komandolarının ilk işi adacıkta dalgalanırken indirdikleri Yunan bayrağını üstlerine teslim etmek oluyor. Ve hep birden gecenin karanlığında yankılanan gür bir sesle görev başarıyla tamamlanmıştır komutanım diyorlar. 14 yıl sonra 9 Nisan 2010 sabah saatleri Beşiktaş'taki özel yetkili İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Poyrazköy davasının ilk duruşması yapılıyor. Sanık sandalyelerinde millete karşı yasa dışı eylem planı hazırlamakla suçlanan denizci subaylar oturuyor. Kimlik tespitine geçildiğinde aylardır zindanda tutulan ve yandaş kalemlerce sürekli linç edilen subayların isimleri okunuyor. Emekli Kurbay Albay Ali Türkşen. Kardak operasyonu sırasında üsteğmen olan bu kahraman subay, Balyoz ve Poyrazköy kumpasları nedeniyle 3,5 yıl cezaevinde kaldı. Deniz Albay Ercan Kireçtepe. Kardak krizinde üsteğmen rütbesiyle görev yapan kahramanlardan biri olan Kireçtepe, Poyrazköy kumpasından 5 yıl süreyle zindanda tutuldu. Emekli Deniz Assubay, kıdemli başçavuş Saadettin Doğan. Kardak operasyonu Deniz Assubay, kıdemli çavuş rütbesiyle katılan Doğan, bu davaların görevdeki TSK mensuplarını hedef aldığını biliyor ve istifa ederse tutuklanmayacağına inanıyordu. Nitekim öyle de yaptı. Gözyaşları arasında canından çok sevdiği mesleğinden ayrıldı. Kumpasçıların yalanlarına alet olup hiçbir arkadaşını iftiralarla satmadı. Bir süre işsiz kaldıktan sonra çalışmaya başladığı şirketince gönderildiği Somali'de 27 Mayıs 2014 günü uğradığı bir suikast sonucunda hayatını kaybetti. Kumpas kurgulanmasa yaşıyor olacaktı. Ve diğerleri Deniz Albay Turhan Ecevit. Kardak sırasında deniz üsteğmendi. Poyrazköy'den 7,5 ay zindanda kaldı. Emekli deniz binbaşı Levent Bektaş. O da deniz üsteğmendi. 5 yıl hapis yattı. Deniz binbaşı Emre Onat. Deniz teğmendi. Poyrazköy kumpasından 5 yılı cezaevinde geçti. O soğuk Nisan sabahı mahkeme salonunu dolduran sanık yakınları, avukatlar ve basın mensupları neler olacağını, millete karşı eylem içinde olmakla suçlanan subayların neler söyleyeceğini merakla bekliyorlar. Oysa subaylar kendilerinden atları gibi eminler. Tek üzüntüleri birlikte görev yaptıkları bazı komutanlarından bekledikleri desteğin ve ilginin gelmemiş olması. Yani bir çeşit ellerin taşı değmez bana, ille de dostum bir gülü yaralar beni psikolojisi içindeler. Yargı tarihine Poyrazköy kumpası olarak geçen dava tam 5 yıl 6 ay sonra 5 Ekim 2015 günü sonuçlanıyor. Devlet 30 Ocak 1996 gecesi birer vatan kahramanı olarak bağırlarına basılıp çılgınca alkışlanan, gece yastığa başını koyan herkeste rahat uyuyabilirim çünkü onlar var duygusunu yaratan ama 9 Nisan 2010 sabahı da vatan haini yaftasıyla linç edilen bu yiğit evlatlarından mahkemenin beraat kararıyla özür diliyor. 3 Şubat 2016 öğle saatleri. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve diğer komutanlarla birlikte bir zamanlar vatan hainlerini yakalamak için polis baskınlarının hedefi olan İstanbul'daki SAT komutanlığına geliyor. Gelmekle kalmıyor, yemekte halen Deniz Albay olarak görev yapan kahraman Ercan Kireçtepe ile Deniz Albay Turhan Ecevit'i yanına oturtuyor. Yemek sırasında çekilen fotoğraf kamuoyuyla paylaşılıyor. O nedenle bu fotoğraf da çok şey anlatıyor. Uğur Dündar'ın notu. Kumpas davaları boyunca aralarında SAT'ların da bulunduğu birçok sanık subayı inanç ve başarıyla savunan avukat Murat Ergün'e bu yazı için benimle paylaştığı değerli bilgiler nedeniyle teşekkür ediyorum. Vah Türkiye'm vah! Değerli şair, edebiyatçı ve yazar Atol Behramoğlu, ünlü belgeselci Nebil Özgen Türk'le birlikte katıldığı Bilgin Gökberk kardeşimizin Halk TV'deki Köyün Delisi programında çok önemli bir konuyu gündeme getirdi. Ülke kan gölüne dönmüş, Ankara'nın kalbinde canlı bomba patlamış, onlarca canımız yitip gitmiş. İçişleri Bakanı Efkan Ala kameraların önüne geçiyor ve teröristleri kınıyor. Yani bu korkunç eylemleri yapan teröristleri ayıplıyor. Böylece hem sorumluluğunun hem de Türkiye'nin bilincinde olmadığını gösteriyor. Ne demek kınıyorum? Sanki ortaokul öğrencileri yaramazlık yapmışlar da Bakan Bey onları ayıplıyor. Lanetle Bakan Bey, lanetle. Ayrıca bulunduğum makamın kınama yeri değil, terörü önleme ve teröristleri yakalama makamı olduğunu, bunu başaramıyorsan istifa etmek gerektiğini de unutma. Peki Başbakan Davutoğlu'na ne demeli? O da her alçakça sardığının ardından benzer laflar ediyor. En çok da kimse Türkiye'nin sabrını test etmeye kalkmasın diyor. O böyle söyledikçe askerimiz, polisimiz şehit vermeye devam ediyor. Davutoğlu'nun sabrımızın taştığı mesajını gönderdiği ülkeler bildiklerini okumayı sürdürüyor. Baksanıza, Ankara'daki katliamın ardından konuşan ABD yetkilileri PYD-YPG'yi desteklemeye devam edeceklerini, bu işbirliğin IŞİD'le mücadele kendileri için hayati önem taşıdığını söylüyor. Uçak düşürme olayından sonra karşımıza aldığımız Rusya'da Kürt koridorunun denizle buluşabilmesinin önündeki engeli kaldıracak tek gücün kendisi olduğunu belirterek PYD'nin hamiliğine soyunuyor. Gelişmeleri dikkatle izleyen ABD, Rus piyonuna dönüşmemesi için PYD'ye olan desteğini daha da arttırıyor. Hem de bunu topraklarımızdaki İncirlik üstünden kalkan uçaklarıyla yapıyor. Ülkemizi yönetenler ise Rusya ile gerginliği süratle azaltıp sınırımızdaki PYD ilerleyişini durduracak koşulları yeniden sağlamak yerine tam tersi söylemleri sürdürüyor. AK Parti iktidarı öncesinde laik demokratik cumhuriyeti ve barışçı dış politikasıyla coğrafyamızın model ülkesi olan Türkiye'mizin içine düşürdüğü duruma bakar mısınız? Güya Orta Doğu'nun lideri, oyun kurucu aktörü olacaktık. Ecdat kanıyla sulanmış bu topraklarda Osmanlı'yı yeniden inşa edecektik. Peki olabilirdik mi? Cumhuriyeti bir an önce yok etme hesaplarıyla gözleri kararanların elinde her gün acıların yaşandığı tipik bir Orta Doğu ülkesi olduk. Ya Artvin'de yaşananlara ne demeli? Artvin'in harikulade doğasının ömrü en fazla 50 yıl olan HES'lerle tahrip edilmesi, böylece geri dönülemez bir çevre kayımının yaşanması yetmiyormuş gibi, şimdi de bir yandaşa peşkeş çekilen Cerattepe'deki altın ve bakır madeniyle doğayı tümden mahvetmenin yolu açılıyor. Binlerce PKK ve IŞİD'li terörist Türkiye'nin her yerinde cirit atarken, Ankara'da patlatılan araç ülkeyi rahatça dolaşırken hiçbir şey yapamayanlar, bölgenin en büyük zenginliği olan doğayı korumak isteyenlere sanki teröristlermiş gibi şiddet uyguluyorlar. IŞİD'in Türk askerinin kafasını kesmesine, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını ve polisimizi kafir ilan etmesine, asker ve polisimiz için katli vaciptir demesine ses çıkaramayanlar, doğa severlerin demokratik eylemini haberleştiren gazetelere ve gazetecilere gözlerini kırpmadan terörist damgasını vurabiliyorlar. Yaptıkları her icraatla, yandaşlarının her saldırısıyla demokrasiye ve cumhuriyete gönül vermiş tüm yurtseverlere "Vah Türkiye'm, vah!" dedirtiyor. Kuzuların sessizliği. Babacan görünümlü patron, "Reytingin çok iyi, şirketime kazandırıyorsun, teşekkür ederim" dedikten sonra konuya girdi. "Ama haberlerin beni sıkıntıya sokuyor. Dün yine onun adına arayıp uyardılar. Senin üzerine çok gittiğini, buna bir çözüm bulmam gerektiğini söylediler. Ne yapmışım, nasıl üzerlerine gitmişim? Son televizyon programında bu dava ülkenin kırılma noktasıdır. Zulümle soruşturma arasında ince bir çizgi vardır. Soruşturmada bu çizgi aşılmıştır" demişsin. Ona çok bozulmuş. "Peki öyle değil mi? Siz de bu kanıda değil misiniz? Dava zulme dönüşmedi mi?" Patron hemen cevap vermedi. Önündeki kahveden bir yudum aldı. Her tarafı kaşınıyordu. Omuzlarını, kollarını, göğsünü durmaksızın kaşıyordu. "Halimi görüyorsun, beni iyi dinle" dedi. Gözünün içine bakamıyordu, belli ki çok zordaydı. "Söylediklerin doğru ama bunları ısrarla anlatmak zorunda mısın? Bu kadar ciddiyet fazla değil mi? İnsanların eğlenmeye de ihtiyaçları var. Biraz da eğlendirsem fena mı olur?" Ünlü televizyon habercisi artık yol ayrımına geldiğinin farkındaydı. Bu davada herkes suçlu ilan ediliyor. Masum insanlar suçlu olmadıklarını ispat etmek zorunda bırakılıyor. Bizim görevimiz kimseye iftira atmadan gerçekleri gözler önüne sermek, toplumu bilgilendirmek. Bizler, yani işi gücü tıkırında olanlar, rahatımızı kaçıracak her türlü bilgiyi görmezden gelirsek, gelecek kuşaklara kendimizi affettiremeyiz. Patron kararlıydı. "Ama sonuçta ben iş adamıyım. Haberlerin işlerime zarar veriyor." Anlaşılan bıçak kemiğe dayanmış, son söz dudaklarının arasından çıkıvermişti. "O halde bana müsaade patron," dedi. "Mesleğimin ilkelerine ihanet etmeye, aynalara tükürmeye niyetim yok." El sıkışıp ayrıldılar. Okuduğunuz konuşma 1950'lerin Amerika'sında gerçekleşti. Ülkenin büyük televizyon kanallarından CBS'in patronu Paley, şirketine saygın reyting ve para kazandıran televizyon tarihinin en başarılı habercilerinden Edward Murrow'a 3 aşağı 5 yukarı bunları söyledi. Kendisini arayıp Murrow'u işten atmasını isteyen kişi ise dönemin müktediri faşist senatör Joseph McCarthy'ydi. Komünistlik yaparak hükümeti yıkmaya çalışmakla suçladığı Albert Einstein, Orson Welles, Bertolt Brecht, Charlie Chaplin, Arthur Miller, Paul Robeson ve Joseph Losey gibi aydınlar, sanatçılar ve düşünürlerin yer aldığı hainler listesine Edward Murrow'un da adı eklenmişti. Böylece tetikçilerin Murrow'a da serbest atışları başladı. Kısa sürede uğramadığı iftira, yemediği küfür kalmadı. Ülkenin en önde gelen hainlerinden biri oldu. Faşist McCarthy'nin 200 kişilik azılı hainler listesi sonları 50'ye indi. Cadı avına dönüşen dava 4 yıl sürdü. Sonuçta listedeki hiçbir kişinin suçluluğu kanıtlanamadı. Ama iftiraya uğrayanlar arasında intihar edenler, sefalete sürüklenenler ve Amerika'yı terk etmek zorunda kalanlar oldu. Örneğin Charlie Chaplin İsviçre'ye yerleşti. Aydınlar ve sanatçılar arasından işinin gücünü kaybetmemek için muhbirliği seçenler de çıktı. Zira 10 kişiyi ihbar eden muhbir hem soruşturmadan kurtuluyor hem de para içinde yüzüyordu. En ünlü muhbir ise yönetmen Elia Kazan'dı. Kazan, Rıhtımlar Üstünde gibi çok başarılı filmleri imza atmasına rağmen cadı avının acısına yaşayan meslektaşlarının lanetinden hiçbir zaman kurtulamadı ve bir suçlu gibi öldü. Dava bittiğinde Senatör McCarthy tüm inandırıcılığını yitirmiş, üstelik bir yığın pisliği ortaya çıkmıştı. Bir daha seçilemedi. Sokağa çıktığında insanlar suratını tükürürcesine bakıyorlardı. Genç sayılabilecek bir yaşta da ölüp gitti. Sevgili okurlarım, okuduklarınız günümüz Türkiye'sini ne kadar andırıyor, değil mi? Bizde de ortalık iktidar yağcısı aydınlar, sanatçılar, yandaş gazeteciler, müfteri muhbirler, ağızlarını para ve yalan için açan gizli tanıklarla dolu. Ama her türlü baskıya, zulme, yargılamaya ve zindana atma tehditlerine karşın yurduna, cumhuriyete olan sevdasından ve Atatürk devrimlerinden asla vazgeçmeyen yiğit kadınlarımız, erkeklerimiz var. Atatürk'ün emanetini canları pahasını korumaya ant içmiş mangal yürekli gençlerimiz var. Televizyon haberciliğinin efsanevi isimlerinden Edward Murrow'a gelince adını hiç duymayanlar bile Reza Zarab'ı Amerika'da tutuklatan savcı Piret Bahara'nın sosyal medya hesabında alıntıladığı bir cümlesinden onun efsane olmayı gerçekten hak ettiğini anladılar. Şöyle diyordu Murrow: "Koyunlardan oluşan bir toplum, kurtlardan bir hükümet yaratır." AK Parti'nin Aşık Veysel yalanı. Sıkıştıkları anda başlıyorlar yalan söylemeye. Olmadığı daha önce söylediklerini inkar ediyorlar. O da mı tutmadı? Bu kez en rahat kullandıkları silaha, iftiraya sarılıyorlar. Yalan, inkar ve iftira yağmuruyla şaşkına çevirdikleri toplumu eşi görülmedik bir dezenformasyona boğarak iktidar hep iktidar hesapları yapıyorlar. Öyle ki yalan üretmek için bir fabrika geliştirilmiş olsaydı, inanın bunların karşısında duramaz, hemen kapanırdı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ensar Vakfı'ndaki çocukların mağduriyetini anlatırken Aile ve Sosyal Planlamalar Bakanı Doktor Sema Ramazanoğlu'na hitaben söylediklerini nasıl da çarpıtıp yalan, inkar ve iftirayla akıllara durgunluk veren bir anlam katmaya çalışmadılar mı? Cinsel saldırı kurbanı zavallı çocukların hayatları boyunca etkisinde kalacakları dayanılmaz travmaları unutturup Ramazanoğlu'nu saldırıya uğramış bir mağdur gibi göstermek için müthiş bir gayretin içine girmediler mi? Bir kereden bir şey olmaz diyenler bir kerecik bile bu 45 çocuğun geleceği ne olacak, gelin bunu konuşalım dediler mi? Bir süredir dillerine dolamışlar Büyük Ozan Aşık Veysel'i. Yatıp kalkıp tek parti zihniyeti Aşık Veysel'i Ankara'ya sokmadı yalanını söylüyorlar. Haydi bunların işi gücü yalan dolan. Peki ama Türkiye'nin cumhuriyet tarihçileri ve halk bilimcileri niçin susuyorlar? Allah'tan korkmayan, sinmeyen ve her türlü baskıya karşın topluma gerçekleri anlatmayı sürdüren bilim insanlarımız da var. Örneğin 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyelerinden yardımcı doçent doktor Oktay Gökdemir gibi. Bakın Oktay Hoca bu kuyruklu yalanı nasıl çürütüyor. Cumhuriyet'in 10. yılında Büyük Ozan Veysel Atatürk için bir destan yazıyor. Bu destanı kendisine okumak için bir arkadaşıyla birlikte Sivas'tan kalkıp Ankara'ya geliyorlar. Aşık Veysel'in Ankara'ya giremediğini öne süren yalancıların söylediklerinin aksine 45 gün süreyle Ankara'da kalıyorlar. O günlerde İran Şahı Ankara'yı ziyaret ettiğinden başkentte yoğun güvenlik önlemleri alınıyor. Aşık bir gün Ulus Meydanı'ndaki Karaoğlan Çarşısı'na saz teli almak için gittiğinde kapıda polislerce durduruluyor. Çarşıya arkadaşlarıyla birlikte girmesine izin verilmemesi üzerine tek başına giriyor ve saz telini aldıktan sonra çıkıyorlar. Ankara'ya sokulmadı yalanının özü bu. Durum daha bitmedi. Aşık Veysel 1 Nisan 1934'te Hakimiyet Milliye gazetesine giderek Atatürk için yazdığı destanı gazete yöneticilerine okuyor. Oradakiler çok beğeniyorlar. Destan 3 gün süreyle gazetede yayınlanıyor. Ziyaret sırasında Ankara Halk Evi'ne de uğruyorlar. Ozan orada da büyük saygıyla karşılanıyor, sazlar çalınıyor, ezgiler söyleniyor. Giderken de sevgi ve saygı gösterileriyle uğurlanıyor. Yalanın daniskasını gördünüz mü? Hani anıt Ozan, Aşık Veysel Ankara'ya sokulmamıştı. Dahası devrin en etkili iletişim araçlarından İstanbul Radyosu'na davet ediliyor. Radyo konserini Büyük Önder Atatürk de büyük bir ilgiyle dinliyor ve aşığı benimle buluşturun emrini veriyor. Hemen radyo evi aranıyor ancak Veysel'in konser sonrası binadan ayrıldığı söyleniyor. Bu nedenle görüşmeleri mümkün olamıyor. Ama tek parti döneminin kültür devrimi Anadolu halk kültürünün tüm motiflerini ısrarla araştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Aşık Veysel de Arifiye, Hasan Oğlan, Çifteler, Akpınar Köy Enstitüleri'nde müzik dersleri veriyor. İşte böyle sevgili okurlarım. Hani Aşık Veysel Ankara'ya sokulmamıştı. Gözleri görmeyen bu büyük adam yıllar önce koyun kurt ile gezerdi, fikir başka başka olmasa diyerek bu demokrasi düşmanlarına aslında en büyük dersi vermişti. Demek ki Anadolu'nun mızrabı, tezenesi ve gören gözü olan Ozan'ın bu çok net mesajını alamamışlar. O halde siz yalanlarınızla cahil cühellayı aldatmaya devam edin. Nasılsa bir gün bu ülkenin Oktay Gökdemir gibi yürekli ve gerçek cumhuriyet tarihçileri ipliğinizi pazara çıkaracak. Hem de çok fena çıkaracak. Tayyip Erdoğan'a Rıza Bey mektubu. 17-25 Aralık operasyonlarından bir yıl önce. Rıza Sarraf'ın kara para akladığı öne süren bir kişi, elindeki belgeleri de ekleyerek durumu Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa, Maliye Bakanlığına, MASAK'a ve MİT'e bildiriyor. Bunlardan bir sonuç alamayınca oturup dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'a şimdi birlikte okuyacağımız mektubu gönderiyor. Sevgili Başbakanım, ben... Nokta nokta nokta. Size bu mektubu yazmamın bir vatandaşlık görevi olduğunu düşündüm. 11 Aralık 2012 tarihinde Maliye Bakanlığı'na bir ihbarda bulundum. 23.428 evrak kayıt numaralı bu dosyanın ihbarcısıyım. Maliye Bakanlığı'na yapmış olduğum ihbarda 30 milyar euroluk kayıt dışı paranın beyan edildiğini gördüm. Bu parayla ilgili 405 sayfadan oluşan hesap ekstrelerini ve banka hareketlerini maliyeye teslim ettim. Aynı dosyanın bir örneğini Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, MASAK ve MİT'e gönderdim. Aradan 11 ay geçmesine rağmen bir sonuca varılamadı. Maliye incelemenin sürdüğünü söyleyince konuyu 13 Ekim 2013 tarihinde Yeni Şafak gazetesinde manşet haber olarak yayınlattım. Başka bir gazetede de bu haberlerle ilgili olarak benimle görüşüldü. Ancak iki bakanla bir genel başkan yardımcısı gazeteyi arayarak haberin çıkmasını engelledi. Ben bu konunun sizin bilginizin dışında olduğunu düşündüğüm için sizden randevu talep ettim fakat başarılı olamadım. Çok yoğun olduğunuzun farkındayım. Konunun daha sonra şahsınız ve partinizin yıpratılması amacıyla kullanabileceğini düşünüyorum. İlgili isimleri size bildirmem gerekiyorsa hazırım. Herhangi bir tehdit almadım ama can güvenliğimin olmadığını belirtmek istiyorum. Ayrıca 1905 sayılı kanun gereği ihbarcılık hakkımın ödenmesini talep ediyorum. Sevgi ve selametle ellerinizden öperim. Peki bu mektup gönderildiği adrese ulaştıktan sonra ne yapılıyor? Kocaman bir hiç. Çok geçmeden adeta bağıra bağıra 17-25 Aralık operasyonları geliyor. Geliyor da ne oluyor? Darbe yapıldığı gerekçesiyle tüm zanlılar hakkında takipsizlik kararı veriliyor. Bu arada Rıza Sarraf'ın el konulan paraları faiziyle birlikte iade ediliyor. Ayrıca Türkiye'nin cari açığını tek başına düşüren bu mümtaz vatan evladı iki bakan tarafından plaketle ödüllendiriliyor. ama en büyük payı arkadan geliyor. Bu kişinin uluslararası kara para aklayıcısı olduğu kendisine belgelerle bildirilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şu sözlerle yüceltiyor. Hayırsever iş adamı Rıza Bey. Ne diyelim, hayırsever Rıza Bey hayırlı olsun. 18. ayrımın sonu, sayfa 220.